Ayrım 43, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 395. Replikatörler dünyadan fırlatılmış ve güneşten uzak bir yerde, güneş sisteminin dışında gelmişlerdi. Varsayımsallar bunu fark etmiş ve aslında bir Marslı icadı olan şey için dünyayı suçlamışlar mıydı? ED'nin de dediği gibi sinsi Marslıların en başından beri niyeti bu muydu? Jason bunları söylemedi, bilmediğini farz ettim. Zamanla replikatörler en yakın yıldızlara ve daha ilerisine yayıldılar. Zamanla da çok daha ilerisine. Replikatör kolonileri astronomik uzaklıklardan görülemiyordu. Fakat onları yerel yıldız bölgemizdeki şebekede haritalandırsaydınız, giderek genişleyen bir bulut şeklinde buzdan oluşma, yavaş bir yapay zeka patlaması olarak görebilirdiniz. Replikatörler ölümsüz değildi. Her birey gibi yaşar, ürer ve en sonunda da ölürlerdi. Geride kalan şey ise inşa ettikleri ağ olurdu. İçinde yeni çıkan veri biriktirilip ağın çıkış noktasına doğru çekilen ve mercan kayalıkları gibi kapısı olan ara bağlantılı devreler. Son konuştuğumuzda diye hatırlattım Jace'e, bir problem olduğunu söylemiştin. Replikatör nüfusunun azalmakta olduğunu söylemiştin. Kimsenin planlamadığı bir şeyle karşılaştılar. Neyle karşılaştılar Jace? Birkaç saniye cevap vermedi, sanki düşüncelerini toparlıyordu. Replikatör fırlatımlarını yaptığımızda evrenin yeni bir şeyle tanışmasını sağladığımızı düşünmüştük. Tamamıyla yeni tür bir yaşam. Böyle düşünmemiz saflıktı. Bizler, yani insanlar, dünyalı veya Marslı, galakside evrilen ilk duyarlı türler değildik. Tam aksine. Aslına bakarsan bizi spesifik olarak ayıran hiçbir özelliğimiz yok. Neredeyse kısa tarihimizde yaptığımız her şey daha önce başka bir yerde ve bir başkası tarafından yapıldı, dedi. Replikatörlerin başka replikatörlerle karşılaştığını mı söylüyorsun? Bir replikatör ekolojisiyle karşılaştılar diyorum. Yıldızlar balta girmemiş orman gibiler Tyler. Hayal ettiğimizden çok daha fazla yaşam dolular. Jason bir yandan anlatırken bir yandan da süreci kafamda canlandırmaya çalıştım. Dönü ile inzivaya çekilmiş dünyanın ötesinde, güneş sisteminin ötesinde, uzayın öyle derinliklerinde ki güneş artık kalabalık gökyüzündeki bir yıldızdan daha fazlası değil, bir replikatör tohumu tozlu bir buz parçasına rastlıyor ve üremeye koyuluyor. Atalarının yavaş gerçekleşen göçünden bu yana defalarca yapılan büyüme, özelleşme, gözlem, iletişim ve üreme döngülerini başlatıyor. Belki olgunluğa ulaşıyor, belki de mikro patlama verilerini bile emerek çıkarmaya başlıyor. Fakat bu sefer döngü yarıda kesiliyor. Bir şeyler replikatörlerin varlığını seziyor, açlık duyan bir şeyler. Yırtıcılar, Jace'in açıkladığına göre, başka bir tür yarı organik, otokataliktik geri besleme sistemi. Kendi kendine üreyen başka bir hücresel mekanizma kolonisi. Makine olduğu kadar biyolojikler de kendi ağlarına bağlıydılar. Ve yırtıcıların bu ağı dünya replikatörlerinin gezegenden toplu olarak göçtüğü zamandan beri inşa ettikleri şeyden daha eski ve çok daha büyük. Yırtıcı yem olamayacak kadar fazla evrimleşmiş. Besin arama ve kaynak kullanma alt rutinleri milyarca yıldır bilenmiş. Dünyadan fırlatılan replikatör kolonisi kör ve kaçmaktan yoksun, anında yutulmuş. Fakat yutulmanın burada özel bir manası var. Yırtıcı bunlar ne kadar kullanışlı olsa da replikatörlerin olgun formunu oluşturan gelişmiş karbon moleküllerinden daha fazlasını istiyor. Yırtıcının daha fazla ilgisini çeken şey replikatörlerin anlamı. Üreme kalıplarına yazılmış işlevleri ve stratejileri, potansiyel olarak değerli gördüğü şeyleri benimsiyor, ardından da replikatör kolonisini tekrar organize edip ondan faydalanıyor. Koloni ölmüyor ancak absorbe ediliyor, ontolojik olarak parçalanıp yutuluyor, daha büyük, daha karmaşık ve çok daha yaşlı bir yıldızlar arası hiyerarşiye diğer üyeleriyle birlikte dahil oluyor. Bu absorbe edilen ilk ve son aygıt da değil. Replikatör ağları dedi Jason, genelde duyarlı medeniyetlerin ürettiği şeylerden biridir. Işık hızının altında bir hızla galaksiyi keşfetme konusundaki doğuştan gelen zorluğu düşünecek olursak, çoğu teknolojik kültür elinde sonunda von Neumann makinalarının, yani replikatörler oluyor bunlar, genişlemekte olan şebekesine yerleşiyor. Bu makinelerin daimi olmasının bir götürüsü yok ve tarih boyunca katlanarak genişleyen bilimsel bilgi sızıntıları oluşturuyorlar. Pekala dedim, bunu anlıyorum. Mars replikatörleri eşi benzeri olmayan şeyler değil. Senin ekoloji dediğin şeye rast geldiler. Bir gün Neumann ekolojisine, yani kendi kendine üreyebilen makinelerin olma ihtimalini ilk defa ortaya atan 20. yüzyıl matematikçi John von Neumann'ın adı verilmişti. Bir von Neumann ekolojisine ve sonra absorbe edildiler. Fakat bu bize varsayımsallar veya dönü hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Jason dudaklarını sabırsız bir şekilde büzdü. Tyler, hayır, anlamıyorsun. Von Neumann ekolojisi olan şey varsayımsallar. Hepsi yek bir bütün. Bu noktada bir durup düşünmem ve odada benimle bulunan kişinin tam olarak kim olduğunu tekrar düşünmem gerekiyordu. Jace'e benziyordu. Fakat ağzından çıkan her şey buna şüpheyle yaklaşmama neden oluyordu. Peki sen bu varlıkla iletişim halinde misin? Yani şu anda biz konuşurken. Buna iletişim diyebilir misin bilemiyorum. Çünkü iletişim tek taraflı değildir. Bu öyle. Yani senin kastettiğin anlamda bir iletişim yok. Ayrıca gerçek iletişim bu derece baskın olmaz. Bu öyle. Özellikle de geceleri. Gelen bilgi gün içinde hafifliyor. Nedeninin güneş radyasyonunu sinyalleri etkisiz kılması olduğunu düşünüyorum. Geceleri sinyal daha mı güçlü oluyor? Belki de sinyal sözcüğü de yanıltıcı olabilir. Sinyal orijinal replikatörlerin iletmesi için tasarlandığı şey. Bana gelen şey aynı taşıyıcı dalgasının içerisinde ve bilgi aktarımı yapıyor. Ancak pasif değil, aktif durumda. Her ağdaki devreye ne yapıyorsa bana da onu yapmaya çalışıyor. Aslına bakarsan Tay, sinir sistemimi ele geçirmeye ve tekrardan programlamaya çalışıyor. Yani odada üçüncü bir varlık vardı. Ben, Jace ve Jace'i canlı canlı yiyen varsayımsallar. Bunu yapabilirler mi? Sinir sistemini yeniden programlayabilirler mi? Başarılı bir biçimde değil, hayır. Onlara göre ben sadece replikatör ağındaki başka bir devreyim. Kendime enjekte ettiğim biyoteknoloji manipülasyonları da duyarlı ama algıladıkları şekilde değil. Çünkü beni biyolojik bir varlık olarak algılamıyorlar. Yapabilecekleri tek şey beni öldürmek. Bu sinyali bir perdelemenin ya da müdahale etmenin bir yolu var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Marslıların böyle bir tekniği varsa bu bilgiyi arşivlerine koymayı ihmal etmişler. Jason'ın odasındaki pencere batıya bakıyordu. Odaya giren gül rengindeki parlaklık bulutlar tarafından engellenen ve batmakta olan güneşten geliyordu. Ancak şu anda seninleler, seninle konuşuyorlar. Onlar, o, daha iyi bir zamire ihtiyacımız var. Bütün von Neumann ekolojisi tek bir varlık, kendi durgun düşüncelerine sahip ve kendi planlarını yapıyor. Fakat çoğu trilyonlarca parçası ayrıca otonom bireyler. Sık sık birbirleriyle yarışıyorlar. Tüm bir ağın hareket etmesinden çok daha hızlılar ve herhangi bir insandan çok daha fazla akıllılar. Örneğin dönüz arı. Dönüz arı da mı bir birey? Her kayda değer anlamda evet. Her nihai amacı ağdan elde ediliyor ama olayları tartıp kendi kararlarını otonom olarak alıyor. Hayal ettiğimizden çok daha karmaşık bir şey bu Tay. Hepimiz zarın tıpkı ışık düğmesi ve ikili kod gibi açık ya da kapalı durumda olduğunu farz ediyorduk. Bu doğru değil. Birçok durumu var, birçok amacı. Mesela birçok geçirgenlik derecesi var. Yıllardır uzay araçlarını geçirip asteroidleri geri püskürttüğünü biliyoruz. Ancak bundan daha derin yetenekleri var. Bu yüzden son birkaç gündür güneş radyasyonunun altında ezilmedik. Zar bize hala bir çeşit koruma sağlıyor. Ölü sayısını bilmiyorum Jace ama sadece bu şehirde dönü durduğundan beri ailesini kaybetmiş binlerce insan var. Onlara korunduklarını söylemeyi hiç istemezdim. Fakat korunuyorlar. Özel olmasa da genel anlamda öyle. Dönü zarı tanrı değil. Serçenin düşüşünü göremiyor ancak serçenin ölümcül ultraviyole ışınlarla pişmesini engelleyebiliyor. Nereye kadar? Bunu söylediğimde kaşlarını çattı. Tam olarak kavrayamıyorum diye başladı ya da belki de tam olarak çevirisini yapamıyorum. Birisi kapıya vurdu. Carol bir kucak dolusu çarşaf ile odaya girdi. Kaydediciyi kapattım ve bir kenara koydum. Carol'ın sert bir ifadesi vardı. Temiz çarşaflar mı diye sordum. Havale geçirdiği zaman dedi ters bir şekilde. Çarşaf düz çizgiler haline kesilmişti. Zapt etmek için. Başını uzayıp giden gün ışığının olduğu pencereye doğru salladı. Teşekkür ederim dedi Jason usulca. Tyler, ara vermek istiyorsan şimdi tam zamanı ama fazla uzun sürmesin. Geçirdiği nöbetlerin arasında olan Diane'le ilgilendim, uyuyordu. Ona verdiğim Mars ilacını, Jason'ın deyimiyle temel dördüncü düşünüyordum. Yarı akıllı moleküller vücudunda ezici çoğunluktaki KVTS bakterileriyle bir savaş vermek üzereydi. Vücudu dönüşümün kasılmasını kaldıramayacak kadar zayıflamadıysa mikroskopik taburlar onu tamir edip yeniden yapılandırmak için toplanacaktı. Alnından öptüm ve muhtemelen duyamadığı tatlı sözler söyledim. Sonra odasından çıkıp aşağıya büyük evin bahçesine çıktım. Kendim için biraz zaman ayırdım. Yağmur en sonunda durmuştu. Ansızın tamamen ve hava bütün gün olduğundan daha temizdi. Gökyüzü tepede derin mavi bir renkteydi. Birkaç lime lime olmuş düz beyaz kenarlı bulut korkunç güneşi batı ufkuna dokunduğu yerlerde gölgeliyordu. Ufak amber incilerini andıran yağmur damlaları her bir ot tanesinin üstünde duruyordu. Jason öldüğünü kendine itiraf etmişti. Şimdi ben de bunu kendime itiraf etmeye başlamıştım. Bir doktor olarak birçok insanın görmüş olduğundan daha çok ölüm görmüştüm. İnsanların nasıl öldüğünü biliyordum. Ölümle nasıl yüzleştiğimizi anlatan bilindik hikayenin inkar, öfke, kabul sadece iğrenç bir genellemeden öteye geçmediğini biliyordum. Bu duygular saniyeler içinde evrimleşebilir ya da hiç evrimleşmeyebilirdi de. Ölüm her an bu duygulara karşı baskın çıkabilirdi. Birçok insan için ölümle yüzleşmek bir mesele değildi. Ölümleri habersiz gelirdi. Kopmuş bir aort ya da işlek bir virajda alınmış kötü bir kararla. Fakat Jace öldüğünün farkındaydı. Ölümünün aynı zamanda tamamlanmış bir tutku olduğunu fark edinceye kadar da ölümünü böylesine tüyler ürpertici bir sakinlikle kabullenmesini afallamıştım. Hayatı boyunca anlamak için mücadele ettiği şeyi anlamanın eşiğindeydi. Dönünün anlamı ve insanlığın buradaki yeri. Bizzat replikatör fırlatımlarına aracı olduğu için Jason'ın yeri. Sanki uzanıp yıldızlara dokunmuştu. Ve yıldızlar da ona dokunarak karşılık vermişti. Yıldızlar onu öldürüyordu fakat bir huzur hali içerisinde ölüyordu. Acele etmemiz lazım. Neredeyse hava karardı değil mi? Carol evdeki mumları yakmaya gitmişti. Neredeyse dedim. Yağmur da durmuş. En azından ben duyamıyorum. Sıcaklık da düşüşe geçti. Pencereyi açmamı ister misin? Lütfen. Ve ses kaydedici, onu da açtın mı? Şu anda kayıtta. Eski pencere çerçevesini biraz yukarı kaldırdım. Soğuk hava odanın içlerine sızdı. Varsayımsallar hakkında konuşuyorduk. Evet. Sessizlik. Jace, benimle misin? Rüzgarı duyuyorum. Sesini duyuyorum. Duyuyorum. Jason. Üzgünüm, sen bana bakma Tay. Şu anda dikkatim kolayca dağılıyor. Ben ah... Birden kolları ve bacakları Carol'ın yatağı onu tutması için bağlamış olduğu çarşafları çekiştirdi. Başı yastıktan kalktı. Görünüşe bakılırsa Sara nöbeti gibi bir şey geçiriyordu fakat kısa sürdü. Ben daha yatağa ulaşamadan bitti, nefes nefese kaldı ve ciğerlerini alabildiğine havayla doldurdu.
Üzgünüm, üzgünüm, özür dileme.
Elimde değil, üzgünüm.
Elinde olmadığını biliyorum, sorun yok Jace. Bana olan şey için onları suçlama.
Kimi suçlamayayım, varsayımsalları mı? Gülümsemeye çalıştı ama acı çekiyor olduğu çok belliydi. Onlar için yeni bir isim bulmamız gerekecek değil mi? Eskiden olduğu kadar varsayımsal değiller. Ancak onları suçlama.
Bana ne olduğunu bilmiyorlar. Onların soyutluk sınırının altındayım.
Ne demek istediğini anlayamadım. Konuşmamız sanki fiziksel rahatsızlığını kafasından uzaklaştırmak için hoş bir dikkat dağınıklığıymış gibi hızlı ve istekli bir şekilde konuşuyordu. Bu belki de başka bir semptomdu. Sen ve ben Tyler, bizler yaşayan hücre topluluklarıyız, haksız mıyım? Ve eğer benim yeterli sayıda hücreme zarar verirsen ölmüş olurum, sen de beni öldürmüş olursun. Fakat ikimiz el sıkışır ve bu süreçte birkaç deri hücresi kaybedersek ikimiz de bu kaybın farkına bile varmayız. Görünür bir şey değil, belirli bir soyutluk seviyesinde yaşıyoruz. Vücut olarak etkileşime geçiyoruz, hücre kolonileri olarak değil. Varsayımsallar için de aynısı geçerli, bizden daha geniş bir evrende yaşıyorlar.
Bu da onlara insanları öldürme hakkı mı veriyor?
Algıları hakkında konuşuyorum, ahlakları hakkında değil. Doğru bağlamda görebilirlerse herhangi bir insanın ölümü, benim ölümüm, onlar için bir anlam ifade edebilir. Ancak göremiyorlar. Gerçi bunu daha önce de yaptılar. Başka dönü dünyaları yarattılar. Varsayımsallar replikatörleri kapatmadan önce keşfettikleri şeylerden bir tanesi de bu değil miydi?
Başka dönü dünyaları, evet bir hayli. Varsayımsalların ağı galaksideki çoğu yaşanılabilir alanı çevrelemek için çoğaldı.
Belirli derecede bir olgunluğa erişmiş, duyarlı ve alet kullanabilen bir türün konakladığı bir gezegenle karşılaşınca yaptıkları şey de bu. Gezegeni dönü zarıyla kapatıyorlar.
Kurbanlarını ağıyla sarıp sarmalayan örümcekler aklıma geldi.
Neden Chase? Kapı açıldı, Carol geri gelmişti ve fincan altlığına koyduğu bir mum taşıyordu. Fincan altlığını büfenin üzerine koydu ve mumu bir kibritle yaktı. Alev dans etti, pencereden gelen esinti alevi tehlikeye soktu.
Korumak için dedi Jason.
Neye karşı koruyor?
Kendi yaşlılığından ve nihai ölümünden. Teknolojik kültürler diğer her şey gibi ölümlüdür. Kaynaklarını tüketene kadar gelişirler ve sonra da ölürler.
Tabii gelişmeye devam edip güneş sistemlerinde genişleyip kendilerini başka yıldızlara aktarmazlarsa. Fakat Jace karşı çıkacağımı önceden gördü. İnsan yaşamı kadar süresi olan canlılar için yerel uzay seyahati bile yavaş ve etkisiz kalıyor. Bizler belki de bu kural için bir istisna olabilirdik. Ancak varsayımsallar çok uzun zamandır etrafta. Dönü zarını tasarlamadan önce içinde yaşam bulunduran birçok dünyanın kendi boklarında boğuluşunu izlediler.
Jason bir nefes almaya kalktı ve az daha bunu yaparken boğuluyordu. Carol ona doğru döndü. Güçlü maskesi bir süreliğine düşmüştü.
Jason kendini toparlayana kadar Carol'ın dehşete düştüğü ortadaydı. Bir doktor olarak değil, ölmekte olan çocuğunu görmüş bir kadın olarak.
Jace belki de şansına bunu göremedi. Sert bir şekilde yutkundu ve tekrardan normal bir şekilde nefes almaya başladı.
Peki neden döneceğiz? Bizi geleceğe doğru itiyor ama bir şey değiştirdiği de yok.
Tam aksine dedi, her şeyi değiştiriyor.
Jason'ın geçen geceki paradoksu edindiği bilgi katlanarak artıyor olsa da konuşmasının garipleşmesi ve kesintiye uğramasıydı. O birkaç saat içerisinde paylaşmaya başlayamayacağı kadar fazla bilgi almıştı ve paylaştığı şeyler de anlıktı.
bilgilerin açıklayıcı gücüyle sürükleniyordu. İnsan kaderi için işaret ettiği şeyler de kışkırtıcıydı. Travmayı atlatıp el hareketleriyle yaptığı acı çekme işaretlerinden sonra düzgün kelimeler geldi. Dediği şey, yani şu şekilde başladı. Onların bakış açısından bakmaya çalış. Onların bakış açısı varsayımsallar. Varsayımsallar tekli veya çoklu organizma olsun, ilk von Neumann donanımlarından evrilip galaksimizi mesken tuttular. İlk kendi kendini üretebilen bu makinelerin kökeni bilinmiyordu. Nesli devam ettirenlerin direkt olarak böyle bir hafızası yoktu. Sizin veya benim insan evrimini hatırlayabildiğimizden daha fazlası yoktu. Geriye hiçbir iz bırakmayan eski bir biyolojik kültürün ürünü olabilirlerdi. Başka ve daha yaşlı bir galaksiden göç etmiş de olabilirlerdi. Her iki durumda da bugünün varsayımsalları neredeyse akıl almaz derecede eski bir kökene sahip. Tıpkı bizimkiler gibi duyarlı biyolojik türlerin evrilip öldüğüne sayısız kere tanıklık ettiler. Bir yıldızdan bir yıldıza pasif olarak organik materyal taşıyarak organik evrim sürecinin tohum vermesine yardımcı bile olmuş olabilirler. Hızlanmış karmaşıklıklarının ara ürünü olarak biyolojik kültürlerin ham von Neumann ağlarını yaratışını izlediler. Hem de bir kere değil birçok kez. Varsayımsallara göre hepimiz 3 aşağı 5 yukarı replikatör yuvasına benziyorduk. Garip, verimli, kırılgan. Onların bakış açısına göre basit Neumann ağlarının kaynak gezegenlerin hızlı bir ekolojik çöküşle takip ettiği bu sonsuz tutuk gebeliği hem bir gizem hem de bir trajediydi. Gizem olmasının sebebi tamamen biyolojik bir zaman ölçeğindeki geçici olayları kavramaları hatta algılamaları zordu. Trajedi olmasının sebebi ise kendilerine benzeyen, gerçek bir karmaşıklığa doğru gelişen, fakat sınırlı gezegen ekosistemi tarafından hayatına son verilen bu öncül kültürleri başarısız biyolojik ağlar olarak algılamaya başlamalarıydı. O zamanlar varsayımsallara göre dönünün amacı teknolojimizin zirve yaptığı dönemde bizi, ve diğer dünyalarda hem önceden hem de şimdiye kadar yükselmiş birçok medeniyeti korumaktı. Fakat bir yerde hareketsiz durup halka sunulabilecek müze eserleri değildik. Varsayımsallar kaderimizi tekrardan düzenliyorlardı. Büyük bir deneyim parçalarını bir araya getirirken bizi de yavaş yavaş zamanın içinde askıya almışlardı. Milyarlarca yıldır formüle edilen deney şimdi nihai amacına ulaşıyordu. Ölüme mahkum bu kültürlerin içinde genişleyebileceği ve en sonunda da buluşup birbirleriyle kaynaşacakları çok geniş bir biyolojik tabiat inşa etmek. Bunun ne demek olduğunu aniden kavrayamamıştım. Geniş bir biyolojik tabiat mı? Dünyanın kendisinden daha büyük. Artık alabildiğine karanlıkla kur yapıyorduk. Jason'ın sözcükleri kasılma anları ve istemeden çıkardığı seslerle bölünüyordu. Elinde değildi. Belirli aralıklarla kalp atışlarını ölçüyordum. Hızlıydı ve gittikçe güçsüzleşiyordu. Varsayımsallar dedi. Zamanı ve uzayı kontrol edebiliyorlar. Dört bir yanımızda da bunun kanıtları var. Fakat zaman zarı yaratmak ne bir başlangıç ne de yeteneklerinin sona erdiği yer. Gezegenimizi gerçekten uzay kordonlarıyla başka benzerlerine bağlayabiliyorlar. Aniden ve kolaylıkla seyahat edebileceğimiz yeni gezegenler, bazıları yapay olarak tasarlanmış ve beslenmiş, bağlantılarla, köprülerle, yapılarla, varsayımsallar tarafından bir araya getirilen ve ölü yıldız maddelerinden toplanılan, eğer bu gerçekten doğruysa, yapılarla nöron yıldızlarıyla seyahat, milyon yıllar boyunca sabırla, sabırla gerçekten uzaydan sürüklenmiş yapılar. Carol Jason'ın yanında yatağın bir ucunda ve ben de diğer ucunda oturuyordum. Vücudu kasıldığında omuzlarından tutuyordum. Carol da Jason'ın konuşamadığı aralıklarda başını okşuyordu. Gözleri mum ışığında parıldıyordu ve hiçliğe doğru dikkatlice bakıyordu. Dönüz arı hala yerli yerinde çalışıyor, düşünüyor. Ancak zamanla olan işi bitti, tamamlandı. Işık titremelerinin sebebi de buydu. Akort ayarlama sürecinin yan ürünü gibiydiler. Şimdi de bir şey atmosferden girebilsin diye zar geçirgen hale getirildi. Büyük bir şey. İleri zamanda ne demek istediği ortaya çıktı. O zaman afallamıştım ve bunamaya doğru, ağ tarafından yönetilen bir tür metaforik aşırı yüklemeye doğru yol aldığından şüphelenmeye başlamıştım. Tabii ki de yanılmışım. Ars moriendi, ars vivendi est. Ölüm sanatı yaşam sanatıdır. Bunu mezun olduktan sonra geçirdiğim günlerin birinde bir yerde okumuştum ve Jason'ın yanında otururken aklıma gelmişti. Jason destansı bir şekilde bir şeyleri anlama çabasının peşinde koşarken nasıl yaşadıysa öyle de öldü. Jason'ın dünyaya hediyesi bu anlama çabasının meyveleri olacaktı. Bir yere tıkılıp bırakılmayacak, özgür bir şekilde dağıtılacaktı. Aklıma gelen bir başka anı, bu arada varsayımsallar Jason'ın sinir sistemindeki maddeyi vücudu için ölümcül olduğunu bilemeyecekleri bir şekilde değiştirip yıpratıyordu. Çok uzun zaman önce Bantam Tepesi yolundan aşağıya doğru ikinci el bisikletimle indiği o öğlenden sonrasıydı. Parçalarına ayrılmakta olan makineyi ustalıkla ve adeta bir balerin gibi nasıl da kontrol ettiğini düşündüm. Ta ki ondan geriye yer çekimi ve sürat kalana kadar kaosa doğru giden önlenemez düşüş. Vücudu ve kendisinin dördüncü olduğunu unutmamalı. İncelikli yapılmış bir makineydi, kolayca ölmedi. Gece yarısından önce bir vakit Jason konuşma yetisini kaybetti ve o an korkmuş ve artık tamamen insan gibi görünmediği bir andı. Carol elinden tutup güvende ve evinde olduğunu söyledi. Bu tesellinin zihninin girmiş olduğu garip ve karışık odalarda onu bulup bulmadığını bilmiyorum. Umarım bulmuştur. Bunun üzerinden çok bir zaman geçmeden de gözleri yukarı doğru kaydı ve kasları gevşedi. Vücudu mücadeleyi bırakmadı. Sabaha kadar kasılarak nefes almaya devam etti. Sonra onu Carol'la baş başa bıraktım. Sonsuz bir şefkatle başını okşayıp sanki Jason hala duyabiliyormuş gibi ona fısıldıyordu. Güneş doğduğu zaman onun artık şişmiş ve kırmızı olmadığını fark edemedim. Tıpkı dönünün bitiminden önceki gibi parlak ve kusursuzdu. 43. Ayrımın sonu. Sayfa 404.